Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz sizlerle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine dop dolu bir program hazırladık. Sizler için neler var, gelin şöyle bir göz atalım. İlk olarak uzman psikolog ve sosyolog Yunus Aydın stüdyo konuğumuz olacak. Çocukları ve yalanı konuşacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Strasbourg Eğitim Ataşesi Doktor Şevket Tüfekçi'ye soracağız efendim. Çünkü Strasbourg Eğitim Ataşeliği'nde bugün başlayacak bir atölye etkinliği var. 18 yaş üstü vatandaşlarımız için edebiyat ve kültür konuşmaları atölyesi düzenleniyor. Atölyenin detaylarını Eğitim Ataşesi Doktor Şevket Tüfekçi aktaracak bizlere. Hemen sonrasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte olacak. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın miras hukukuna ait işlemleri hakkında bilgileri ve değerlendirmeleri alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
İçin yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Gülmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmek için yaratılmış kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Mutluluğu arıyorsan inan, inan sözlerime. İnan, inan sözlerime. Yok, yok yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Yok, yalan deme, sevgi denen o gerçeğe. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Acı benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine. Sevmek acı, gerçek acı, benzer birbirine.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Uzman psikolog ve sosyolog Yunus Aydın bizlerle birlikte. Sayın Aydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Biz teşekkür ediyoruz efendim. Bugün aslında çok önemli bir konuyu konuşacağız. Tek varlığımız çocuklarımız, ama işte kimi zaman yalana başvurma gibi durumlarla karşılaşıyor anne babalar. Biz de tam da o noktada aslında neden yalana başvurduklarını çok merak ediyoruz ve bunu nasıl çözebiliriz? Bu konuyu öğrenmek istiyoruz sizden. Önce yalan kavramıyla başlayalım. Çocuklar neden yalan söylüyor?
Çocukların bu işte bir günahı yok. Çocukken günahları yok. Önce oradan başlayalım. Yalan bir alışkanlık, yalan bir öğrenilmiş davranış. Yani çocuklar ya bizden öğreniyorlar ya biz bir şekilde öğretiyoruz. Beynin en karmaşık işlemi. Yani yalan söylerken beyin doğruyu söylemekten daha fazla zorlanıyormuş. Son araştırmalar. Yalan edebiyatın, dinin, felsefenin, psikolojinin, psikiyatrının son zamanlarda nörolojide işin içerisine girdi beyin araştırmalarıyla ve psikolojinin konusu olan bir konu. Kısa bir tanımla, anlaşılacak bir tanımla yalan ne demektir? Bireyin bilinçli bir şekilde, kasıtlı bir şekilde bir kazanç elde etmek için, bir çıkar elde etmek için veya birisine zarar vermek için bir hatayı gizlemesi veya doğruyu söylememesi diyoruz.
Gizlemek de mi yalana giriyor? Söylememek de yalana giriyor, öyle mi?
Bir tabii, hata yapıldıysa. Tabii, yani bir kavgayı gören gizliyor, görmedim diyor. Bu.
Aman bana bulaşmasın,
evet, aman
diye.
Aman bana bulaşmasın, bu şekilde özellikleri var. Bunların içerisinde en masum olanı, çocuğun en günahsız olanı çocuğun yalanı. Burada işin temelinde başkasını aldatma söz konusu. Kısaca yalan çeşitlerine de değinecek olursak, masum yalan diyoruz. Çocukların böyle yalan söyledikleri besbelli olan söyledikleri yalanlar. Çocukların özellikle 4-5 yaşlarında hayal dönemi ile karışık, hayale karışık yalanlar, hayalle zenginleştirmiş yalanlar. Beyaz yalan dediğimiz, bizim kullandığımız yalanlar. İşte bir arkadaşımız bize yemeğimi beğendi mi dediğimiz zaman beğenmediği halde beğenmiyorum demesi de bir yalan. Veya giydiği bir kıyafeti nasıl buldunuz?
Çok yakışmış.
Diyoruz. Bunlar da yalan. Ama asıl yalan kasıtlı yalan. Başkasına zarar vermek gibi. Son yalanda en ağır olanı mitomani dediğimiz patolojik yalan.
Hastalık düzeyindeki,
evet,
değil mi?
Bunların beyni tamamen yalan üretiyor. Beyindeki nöronlar yalanlarla dolu. Bunlar yalanı başta üretirken rahatsız oluyorlar ama sonradan beyin bundan rahatsız olmuyormuş.
Alışmaya başlıyor.
Evet. Yalanla ilgili de çok ilginç araştırmalar var. Bir taraftan anketler var, bir taraftan beyindeki neler olup bitiyor bunlarla ilgili araştırmalar var. Kısaca bunları sıralamak isterim. Bir defa Feldman'a göre her 10 dakika konuşma içerisinde iki defa yalan söylüyormuşuz.
Bütün insanlar için mi?
Bütün insanlar için, ama bu Batı Amerika bir araştırma. Amerika'da bir araştırma.
Ama tabii bu yalanın içine herhalde o beyaz yalanlar falan,
evet,
da giriyor,
hepsi
değil
giriyor,
mi?
Evet. Günde iki defa beyaz yalanlar dahil yalan söylüyoruz diyen bir başka araştırma var. Yine beyin araştırmalarında beynin yalan söylerken daha zorlandığı, doğruyu söylerken daha kolay söylediği şeklinde
Tabii, çünkü o kadar birçok tilki dolanacak, evet, hiçbir tilkinin kuyruğu birbirine değmeyecek,
evet,
değil mi yalan söylemeye çalışırken? Tabii zorlanır insan.
Çok güzel söylediniz. Kimseye kimseye dokunmayacak. Zaten toplumumuzda da hiç kimse kimseye, kuyruklar birbirine değmiyor. O kadar çok yalan söylüyor ki diye benzetmeler var. Bir başka araştırma, acaba insanlar doğruyu söylese ne kadar zaman harcıyor, enerji harcıyor. Yalanı söylerse, yalan söylediği zaman daha çok zaman ve enerji harcıyormuş. Yalan söylerken prefrontal korteksimiz, yani beynimizin
ön tarafı
sol, sol ön tarafı bu bölgenin daha hareketli olduğu. Ama burada çok ilginç araştırmalar var. İlk yalanlarda çok daha fazla hareketli oldu. Daha fazla yalan söyledikçe bu hareketin hareketliliğin azaldığı şeklinde araştırmalar var. Bir araştırmada yalan söyleyenlerin zamanla çok yalan söyleyenlerin beyninin değiştiği ki bu mitomaniye yani biraz önce dediğimiz
hastalık düzeyinde olan
yalan içerisine giriyor. İsterseniz zamanı ekonomik kullanmak için yaşlara göre zamanı anlatmaya çalışalım.
Buyurun.
Olur mu? Bir kere çocuklarla ilgili yapılan son araştırmalara 9 aylıktan 1 yaştan itibaren çocuk anneyi, babayı, çevreyi gözetliyor ve kaydediyor. Ve bu kayıtları 2 sene sonra kullanmaya başlıyor. Yani 2 sene
teyip kaydı ediyor.
Ve ondan sonra kullanmaya davranışa çekiyor. İşte anne baba, evdekiler, kardeşleri her neyse çevredekileri bu şekilde bir defa kaydediyor. Onun için yalanla ilgili yalan kaç yaşında başlıyor? 2 yaşında başlıyor diyenler var. Bundan dolayı.
Çünkü kayıt kısmı.
Kayıt kısmı böyle evet. ortaya çıkıyor. Ama çocuklarda bir kere kendi hayal güçleriyle kullanıyorlar. Bu yalan mıdır değil midir tartışılan bir konu.
Nasıl mesela ne yapıyor hayal gücüyle? Ne söylüyor anne ya da babasına?
Bir çocukta hayal bir 3 yaşlarında hayallerini daha çok ön plana çıkarıyor. İşte
olmayan varlıkları mı varmış gibi algılıyor.
Elindeki bir nesneyi alıyor. Bunu silah gibi kullanmaya çalışıyor. Bunu araba gibi kullanmaya çalışıyor. Böyle bir
dönem. Oyun gibi belki.
Evet. İşte bu arada da yalan şeyler söyleyebiliyor. Bunlar son derece masum yalanlar. İkincisi özellikle üstün zekalı çocuklarda bir hayal dönemi var. 8'li yaşlarda tamamlanması gereken. Bu çocuklar kendi kendine oynarken arkadaş isimleri uydururlar falan filan. Bunlara müdahale etmemek gerekir. Yani bu hayalle yalanı ayırıp çocuğun orada gelecekteki şiir, edebiyat vesaire her neyse bütün hayallerini silmemek gerekir. Anne babalar burada telaşlanıyorlar. Biz bize gelenlere hayır diyoruz. Burası hayal dönemi dinledikten sonra, yaşını falan sorduktan sonra. Tabii ailenin diğer bütün özelliklerini de sorduktan sonra. Çünkü yalan aile içerisinde öğrenilen bir, kazanılan bir alışkanlık, bir davranış. İlk yalanlar 4-5 yaşlarında öğreniliyor. Niye? Çocuk 3 yaşından itibaren kuralları öğrenmeye başlıyor. Bunun için kreşe veriyoruz. Bunun için anaokuluna veriyoruz. Burada kuralları önce öğreniyor. İşte nasıl yemek yenecek, nasıl oturulacak, nasıl kalkılacak öğreniyor. Bir de empatiyi öğreniyor. Yalan bundan sonra başlıyor. Bunları öğrendikten sonra acaba bu kuralları nasıl esnetebilirim? Şunu nasıl yapabilirim? Bununla bu
esnetemediğini görünce de yalana mı başvuruyor?
Evet, evet. 6 yaşından itibaren aldatıcı davranışlar başlıyor çocukta. Yalanın bilişsel becerilerle ilişkisi olduğu, yani duyusal bellek vesaire o süreçte, bilişsel süreçte ilişkili olduğu da var. Ama önemli araştırmalardan birisi Hollanda'da 6 yaş ile 77 yaş arası insanlar, gönüllü insanlar alınmış. Acaba 6 yaşındakiler nasıl yalan söylüyor? 77 yaşına kadar grup grup nasıl yalan söylüyorlar? Hemen özetlemek isteyeyim. Küçük yaşlarda zorlanarak yalan söylüyorlar. 18-29 yaş arasında en iyi şekilde yalanı beceriyorlar. En yüksek olduğu dönem burası. 45 yaşlarında yalan becerisi azalıyor, yaşlandıkça da azalıyor. Bir önemli araştırmada üniversite gençler üzerinde yapılıyor. Acaba gençler anneden babadan duydukları yalanları hatırlıyorlarmış şeklinde bir araştırma yapıyor. Özellikle 18 yaşlı gençlerde yapılıyor. Ve gençler anneden, babadan ve öğretmenden duydukları yalanla öğrendiklerini de burada onları da hatırlıyorlar, söylüyorlar. İsterseniz sebeplere geçelim.
Şöyle sebeplere tabii geçelim ama hani bir öğrenme kavramından bahsettiniz ya, anne babadan çocuk öğreniyor diye. Anne babalar ne yapıyor da çocuk onlardan yalanı öğreniyor?
Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Albert Bandura'ya kadar çocuktaki bu davranışlar genetik mi, çevreden mi gel ediyor tartışılıyordu. Albert Bandura 80'li yıllarda müthiş bir kavram ortaya atıyor. Sosyal öğrenme diyor. Çocuklar çevresinden öğreniyor, görerek öğreniyor, gösterilerek öğretiliyor. Neyse yani çocuk kesinlikle bunu aileden öğreniyor, arkadaşlarından öğreniyor, çevresinden öğreniyor, okulda öğreniyor, toplumda öğreniyor. Yani ama bunun bir sürü sebepleri var. Esas
peki o zaman sebepleri
öğrenilmiş davranış diyoruz. Yani göz kırpma gibi doğuştan gelen bir davranış değil. Yeme, içme gibi, suyu içme gibi güdüsel değil. Bu öğrenilmiş bir davranış kesinlikle. Doğuştan sonra öğrenilen bir davranış. En çok yalan, benlik kaygısı düşük olanlar da var. Yani çocuğun yetişme tarzında sevgi gösterilmeyen, takdir hissi gösterilmeyen, daha çok eleştirilen vesaire. Bunlarda problem var. Avantaj sağlamak için insanlar yalan söylüyor. Ceza ve çatışmadan kurtulmak için.
Annem bana kızar, babam bana
evet,
kötü
buradan başlıyor.
Söyler.
İş yerinde de aynısı. Bu devam ediyor. Başkalarını kendi çıkarlarına uygun bir şekilde konuşturmak için yalan söyletiliyor. İşte yalançı şahitlik dediğimiz şey bu. Bir de Pinokyo sendromu var. Bu çok ilginç bir kavram. Özellikle anne babalara bunu seslenmek istiyorum. Eğer amigdala bölgesinde bir tümör olursa ve çocuğumuzda da yalan söyleme varsa veya büyükken, gençken yalan, her neyse, bu insanların bölgede bulunma özelliğine göre tümör varsa,
yani beynin bir bölgesi,
o tümör yalanda hareketlendiği için çocuk bayılabiliyor.
Tehlikeli. Evet.
Buna ilk defa 51 yaşında Fransa'da hatırladığım kadarıyla bir hasta üzerinde yalan söylerken toplantıda ortaya çıktı bu olay. Buna Pinokyo sendromu deniliyor. Hı hı. Yani epilepsisi olan çocuklarda vesaire de bu bölgeyle ilgili böyle bir şey de mutlaka tıbba başvurmakta, mutlaka nörolojiye başvurmakta fayda var.
Bu arada sözünüzü kesiyorum ama şimdi Pinokyo'dan bahsettiniz. Onunla ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi çocuklara anne babalar yalan söylediklerinde bak işte yalan söylersen burnun Pinokyo gibi uzar diye. Hani korkutmak gibi değil de onları yalandan caydırmak için cümleler kullanırlar. Çocuk da bakar burnum uzadı mı uzamadı mı dokunur. Yalan söylediğini eğer anne baba anlamışsa evet senin burnun azıcık uzamış galiba der. Hani bu güzel bir yaklaşım mı sizce yoksa daha mı farklı yaklaşılmalı?
Daha farklı yaklaşım gerekiyor. Bugünkü araştırmalara göre çocuğu suçlayıcı hiçbir şeye girmemek gerekiyor.
Yani bu cümleyi bile kullanmamak.
Evet yaşına göre gerekiyor. Yani. Bir kere görmemezlikten, duymamazlıktan çocuğu dinleyip yalan söylediğini biliyoruz ama biz doğrusunu söylememiz gerekiyor. Ne zaman? 2'li, 3'lü, 4'lü yaşlarda. Kesinlikle sen yalan söylüyorsun, niye yalan söylüyorsun gibi cümleler maalesef çocuğu yalana daha çok götürüyor. Kendisini savunmak için daha fazla yalan uydurmaya çalışıyor. Bu biraz sonra öneriler bölümünde de gelmeye çalışacak.
O zaman sebepleriyle yine
evet,
devam edelim.
Evet, sebepleriyle devam edelim. Güvensiz yetiştirilen çocuklarda bu var. Kaygılı yetiştiren, yani iki uçta yaşayan, sınavı başarabileceğimi, başaramayacağımı, işte üniversiteyi kazanabileceğimi, kazanamayacağımı gibi iki uçta yaşayanlarda da bu çok fazla. Aşırı eleştirilen çocuklarda yalan çok fazla. Reddedilmekten korkan çocuklarda yalan çok fazla. Yanlış ceza verilirse bu da yalanı tetikliyor. Eğer bizim verdiğimiz ödül yalanı teşvik ediyorsa o zaman da çocuk
o ödülü yeniden almak için
evet,
yalana
ödülü
başvuruyor.
Yeniden almak için çalışıyor. Anne baba bizim üçgenleme dediğimiz çocuğu tam köşeye sıkıştırıp kaçamayacağı şekilde bu yalanı ispat edeceksin gibi çocuklar daha fazla yalan söylüyorlar. Hmm. Üstüne çok gidilen çocuklar. Maalesef mükemmeliyetçi, daha düzenli, daha takıntılı anne ve babaların çocuklarında da yalan olabiliyor. burayı biraz açmak istiyorum. Solomon'a göre üstün zekalı çocukların bir özelliği anne ve babalarından birinin veya ikisinde mükemmeliyetçilik olması. Başka özellikler de var. Ama burada mükemmeliyetçi hep benim dediğimi yapacaksın diyen bir anne var. Üstün zekalı bir çocuk var. Çocuk var, bir baba var, bir çocuk var. Annenin babanın standartlarını çok yüksek görüyor. Notunu alması gereken notu çok yüksek görüyor. Kazanması gereken okulu çok yüksek görüyor ve yalan söylemek zorunda kalıyor.
Kızarlar diye.
Kızarlar diye. 2017 yılında hatırlarsanız üniversite sınav sonuçlarında bir öğrencimiz, meslek lisesi mezunu bir öğrencimiz Hacettepe Tıp'ı kazandım diye basında çıktı. Sonra da yalan oldu, ortaya çıktı. Bu şekilde fazla baskı altında yalan söyleyebiliyorlar. Çocukların hayallerini anlayamamada, biraz önce konuştuğumuz hayal dönemindeki üzerine fazla gitme, yalan söylüyorsun deme şeklindeki baskılar da yalana neden oluyor. Sevilmediğini düşünmesi yalana neden oluyor. İşte biraz önce konuştuğumuz yalan söylüyorsun şeklindeki suçlamalar kesinlikle yalana neden oluyor.
Evet, yavaş yavaş süremizin de sonlarına doğru geliyoruz sizinle olan zaman bölümümüzün. Zaman çok hızlı geçiyor. Tam da o zaman bu noktada anne babalara ne gibi önerilerde bulunursunuz? Çözüm yolları nelerdir? Nasıl davranmalıyız
onlara geçelim. Bir defa yalanın ilaçla tedavisi yok.
Hap verdim yut.
Hayır. Böyle bir şey yok. İki, çocuğun yalanını yaşına, yaşama düzeyine, yani 2 yaşındakine ayrı bakıyoruz, 4 yaşındakine, 6 yaşındakine, 14 yaşındakine, 20 yaşındakine ayrı bakmak gerekiyor. Ayrı derinlemesine bir araştırma yapmak gerekiyor. Kişilik bozukluğu dediğimiz hem geçinilmesi, hem birlikte çalışılması, hem birlikte yaşaması zor olan insanlara zor kişilikler diyor. İşte bunların olabileceği insanlardan özellikle psikopatlık özelliği, narsistik özelliği gibi özellikleri olabilecek çocuklara dikkat etmek gerekiyor. Kaynaklık eden sevgisizlik, aşırı eleştiri vesaire, hepsini bunları kaldırmak gerekiyor. Eğer bir çocuk günümüzde çalışan anneler için söylüyorum, 2'den fazla bakıcı değiştirmişse o çocuğu mutlaka terapi etmek gerekiyor. Çünkü kaygı başlıyor, kaygı da yalan söyletiyor. İkiden fazla bakıcı değişmemeli, onu özellikle söylemek istiyorum. Vesaire, bunları kaldırmak gerekir. Ne yapmak gerekir? Şimdi önerilerime hızlı bir şekilde değineyim. Bir defa sevgi dillerini çok yönlü ve dereceli kullanmak gerekiyor. Yani beden dilini, söz dilini. Seni seviyorumun etkisi %8 ama çocuğumuza sarılmanın etkisi %65 böyle. Evet. Bunları iyi kullanmak gerekiyor. Çocuğa her zaman seni seviyorum demek mi lazım? Hayır. 2 seni çok seviyorum demek lazım. Fazla değil. Yani böyle yaklaşmak gerekiyor. Davranışlarını, takdir edileceklerini yine %80 takdir etmek gerekiyor. Hatalı davrandığı zaman çocuğumuz önce sevgi gösterip sonra bu davranışına üzülüyorum deyip davranışa yönelmek gerekiyor.
Kızmak değil.
Bu konu, evet, kesinlikle. Bakın onlar hepsi zaten yalanı körükleyen şeyler. Kesinlikle pozitif psikolojiyle yaklaşacağız. Pozitif psikoloji iyiye götüren ve iyi özellikleri ön plana çıkararak yaklaşılan bir tavırdır. Çocuğumuza diyeceğiz ki ben seni çok seviyorum, ben seni beğeniyorum ama bu davranışını, bu konuşmanı, şu hareketini beğenmiyorum şeklinde. Davranışa yönelik ama niye bunu yapıyorsun şeklinde kesinlikle
yargılamayacağız.
Sonuç yerine sürece odaklanmak gerekiyor. İşte anne babanın çocuğun aldığı nota odaklanmasına sonuca odaklanma diyoruz. Biz elimizden geleni çalışmayı yapacağımız demeye de sürece odaklanma diyoruz. Sorun yerine çözüme odaklanmak, yani zayıf almıştır, hemen arkasından biz yapacağımıza bakacağız demek lazım. Onu böyle niye böyle oldu günlerce matem konusu kesinlikle yapmamak gerekiyor. Çocuğa ceza verilmeli mi? Evet, ama sevdiği şeylerden mahrum ederek ve kademeli olarak vermek gerekiyor. interneti, bilgisayarı çok kullanan bir çocuğa önce sözleşme yapıp sonra bir gün, sonra iki gün, sonra üç gün giderek artan mahrumiyet cezaları şeklinde vermek gerekiyor. Ödülleri çeşitlendirmek gerekiyor. Tip ödül, tek tip ödüller değil.
Sürekli çikolata vermemek gerek.
Yok, evet, maddi manevi.
Evet.
Ve en önemlisi de kaliteli zaman
geçirmek lazım.
Gerekiyor. Neyi kastediyoruz burada? Şunu kastediyoruz. Artık siz çalışan hanımların, bizim çocuklarımızın hepsi, gelinlerimizin hepsi dahil bu işe. Çalışması değil, kesinlikle. Çalıştıktan sonra evde kaliteli geçireceği zaman çocuğuyla bu tartışılıyor. Bunun da ölçüsü en az 5 dakika, en çok yarım saattir, onu söyleyeyim.
Üstelik. Bir yarım, evet, saati, evet, yani, çocuğumuza ayırmaktan bile imtina ediyoruz,
evet,
değil mi?
Akşam eve gelir gelmez hemen çocuğumuzla ilgileneceğiz. Kaliteli bir ilgilenme olacak. Kaliteli zamanın bir ölçüsü de ertesi gün çocuk aynı davranışı özleyecek. Ona benzer bir davranış özlüyorsa bu kaliteli davranış.
Ha, güzelmiş. Teşekkür ediyoruz. Bu hap bilgiydi anneler ve babalar için. Bu bilgiyi mutlaka değerlendirsinler ve o kaliteli zaman deyince sanki saatlerce çocukla vakit geçirmek gibi
AVM'ye
algılanıyor.
Hayır, götürmek günü, hayır bunlar değil. Kesinlikle değil. Kaliteli zaman en az 5 dakika, en çok 30 dakika. Çocuğun onu ömür boyu hatırlaması. Bu konuda çalışmalar var. Yani çocuğa en çok çocuklukta neyi hatırlıyorsun? İşte dayım beni şuraya götürmüştü. Onu unutamıyorum. Dayım bana şunu yapmıştı. Amcam bana bunu yapmıştı.
Evet.
Annem babam, bu tür şeyler.
Evet, çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Aydın. Aslında çok o kadar geniş, o kadar güzel bir konu ki keşke süremizi aşmış olmasaydık. Evet. Daha çok konuşsaydık ama biz böyle küçük hap bilgilerle şimdilik dinleyicilerimize bilgileri ulaştırmış olalım. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, uzman psikolog ve sosyolog Yunus Aydın bizlerle birlikteydi. Çocukları konuştuk ama özellikle neden yalan söylerler, bu konuyu değerlendirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu, nereden gelip nereye gittiğimi sen öğrettin bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir. Ayrılsak bile kopamayız.
Ortak olmak her sevince, her derde kenere. Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele. Olmayacak ota içten gülen gözlerde yaş. Bir gün
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Strasbourg Eğitim Ataşesi Doktor Şevket Tüfekçi var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sizin Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Yoğunluğunuz her zaman olduğu gibi devam ediyor. Bugün de bir etkinliğiniz başlayacak. Bu etkinliğin detaylarını dinleyicilerimize ulaştırmak istiyoruz. Özellikle Strasbourg'da yaşayan kıymetli dinleyicilerimiz için. Edebiyat ve Kültür Konuşmaları Atölyesi. Detayları sizden alalım.
Evet. Evet. bu yıl 2019-2020 eğitim yılı itibariyle aslında çok şanslıyız. Bizler de çok şanslıyız. Burada yaşayan vatandaşlarımız da çok şanslı. Çünkü burada yeni binamıza taşındık 14 Haziran itibariyle. Evet, başkonsolosluğumuz bize burada eğitim salonları tahsis etti. Eğitimlerimizi buralarda gerçekleştiriyoruz. Hani biliyorsunuz ateşeliğimiz Strasbourg bölgesinde hem örgün eğitim çerçevesinde 5000 civarında öğrenciye eğitim veriyor. Hı hı. Bunun yanında da yaygın eğitim çerçevesinde de vatandaşlarımıza farklı etkinlikler, eğitim faaliyetleri düzenliyoruz. Hı hı. İşte bu akşam yapacağımız Edebiyat ve Kültür Atölyesi ya da Edebiyat ve Sanat Atölyesi'nde bu yaygın eğitim çerçevesinde yaptığımız etkinliklerden bir tanesi olacak.
Emeklerinize sağlık. Bu yalnızca bir gün sürecek bir etkinlik mi, yoksa devamı gelecek mi?
Yok, bu bütün yıl boyunca yapmayı planlıyoruz bunu. Tabii bu biraz hani hazırlanma aşaması da, buraya hani davet aşaması da biraz külfetli bir süreç olduğu için, onun için 15 gün ya da 20 günde bir, 20 günlük süreçler çerçevesinde her 15 günde bir şimdilik yapmayı planlıyoruz bu çalışmalarımızı.
Evet, o zaman bu çalışmanın biraz detaylarını konuşalım. Çünkü bizim öğrendiğimiz kadarıyla böyle hani sunum gibi bir etkinlik değil de böyle etkileşimli bir etkinlik olduğuna dair bilgimiz var, ama o etkileşim nasıl gerçekleşecek, onu dinleyicilerimize ulaştıralım.
Evet, çok güzel duymuşsunuz. Yani şimdi hani hep geliyoruz, böyle bir şeyler anlatalım, bir şeyler sunalım çabasına geçiyoruz. Bu da bazen katılımcılarda farklı negatif etkiler yaratıyor. Onun için biliyorsunuz daha önce bizim hani diksiyon, Türkçe konuşma çalışmalarımız, evet, evet, da bu çerçevede oldu. Ve onun faydasını çok görüyoruz. Bugün mesela hani şöyle söyleyeyim. Tanışma kısmımızda bile, tanışmayı bile bir oyunla yapıyoruz. Diyoruz ki mesela hani isminizi biliyorsunuz ve bir şiir olsaydınız ne anlatırdınız? Ve bunun üzerinden yani gelenlerle beraber karşılıklı bir sohbet, bir beyin fırtınası, bir konuşma ortamı yaratıyoruz. Onun üzerine yavaş yavaş işte şairin hayatı, işte tabii etkilendikleri akım, yarattıkları diyebiliriz daha doğrusu, hani garip akımı, ve onun üzerine de şiirleri, bu dönemde olan özellikler, bunları sürekli oyunlar çerçevesinde etkili bir şekilde, şey, etkileşimli bir etkinlik çerçevesinde vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünüyoruz.
Evet, bu arada ilk olarak Orhan Veli'yi şair olarak seçtiniz. Onun özel bir nedeni var mı?
Ya Orhan Veli hani Türkiye'de dediğimiz zaman, Türk kültürü dediğimiz zaman herkesin aklına geliyordu. Aslında hani biraz daha hem ilk etapta vatandaşlarımızın daha tanıdığı, daha bildiği bir şair olmasını tercih ettik. Sonra bir de burada hani bu işi tabii ben de yardım edeceğim, ama bu işi yüklenici öğretmenlerimiz var. Bir tanesi bizim Maide Öztos'un arkadaşımız, Türkçe ve Türk kültürü öğretmenimiz. Hı hı. Bir tane de Türkiye'den gelip burada yüksek lisansını, edebiyat alanında yüksek lisansını yapan bir öğrencimiz var. O da Nur Aya isimli. Yani kendileri böyle bir tercihte bulundular. Bence de doğru oldu. Hani genel anlamda herkesin tanınırlığı anlamında önemli olması gerekiyor.
Evet,
tabii bu
o konuda şey. O konuda çok haklısınız. Biz geçtiğimiz programlarımızda bu konuya değindik. Orhan Veli tüm dünyada internette en çok aranan ikinci şair. İlkinin evet. ismini şu an hatırlamıyorum, ama Orhan Veli tüm dünyadaki arama motorlarında en çok aranıp merak edilen ve şiirleri okunan ikinci şair olarak belki bu anlamda siz de tercih etmiş olabilirsiniz diye düşünerek aslında bu soruyu yönelttim. Şimdi etkinlikler bugün başlıyor, 15 gün sürecek, ama tabii bugün itibariyle size katılmak, dahil olmak isteyenler katılabilirler mi? Yeriniz var mı? Kontenjanınız da oldu mu? Onu da öğrenelim.
Çok güzel. Ben bu soruya olumsuz cevap vermeyi çok seviyorum. Son 3 etkinliğimiz var biliyorsunuz. Üçünde de hepsinde hani kapalı gişe oynuyoruz diyebiliriz.
Evet.
Hani çok sağ olsun vatandaşlarımız etkinliklerimizi, hani yaptığımız etkinliklerimizi çok beğeniyorlar. Ve gerçekten hani günler öncesinden şeyleri dolduruyoruz. Ama inşallah hani önümüzdeki günlerde yeni salonlarımızı da şeye faaliyete açacağız. O anlamda biraz daha çok vatandaşımıza ulaşabileceğiz. İnşallah o günleri beklesinler
İnşallah.
Yeni vatandaşlarımız
diyoruz. İnşallah. Bir 15 gün sonra... 15 gün sonra belki yeni grup açılabilir.
Evet.
En azından onun müjdesini
tabii,
vermiş
her
15 olabiliriz.
Günde, her 15 günde bir yenilemeyi, hem konuyu yenilemeyi hem vatandaşlarımız. Hani tabii ki sürekli gelenler gelebilir ama bir yenilenme istiyoruz açıkçası biz. Yani herkese ulaşmayı düşünüyoruz.
Evet, bu arada bu etkinliğin ücretsiz olduğunu da duyuralım. Doğrudur değil mi efendim, ücretsiz?
Evet, evet tabii ki. Yani Strasbourg Eğitim Açıkçası'nın bizim burada zaten geliyoruz. Hani biz devletimizin... İşte buraya gönderdiği ve buradaki vatandaşlarımız için canı gönülden özveriyle çalışan bu eğitim ordusunun birer parçasıyız. Dolayısıyla yaptığımız her etkinlik normal mesainin dışında bile olsa, hafta sonu da bile olsa, nerede olursa, nerede ne zaman olursa olsun tüm etkinliklerimiz vatandaşlarımıza ücretsiz bir şekilde ulaştırılıyor. Bununla da biz gurur duyuyoruz.
Evet, biz de sizi hem tebrik ediyoruz hem de çalışmalarınızda hem kolaylıklar hem de başarılar diliyoruz. Bugünkü etkinliğinizin de çok güzel geçeceğinden hiç şüphem yok. Lütfen oradaki vatandaşlarımıza da bizim de bu konuyu değerlendirdiğinizi ve selamımızı iletmenizi rica edelim öyleyse.
Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum size. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Strasbourg Eğitim Ataşesi Doktor Şevket Tüfekçi telefon hattımızın diğer ucundaydı. Strasbourg Eğitim Ataşeliği 18 yaş üstü vatandaşlarımız için edebiyat ve kültür konuşmaları atölyesi düzenliyor. İlk atölye etkinliği bugün yapılacak ve Orhan Veli'nin edebi kişiliği ve şiirleri üzerine gerçekleşecek. 15 gün sonra da yenilenecek. Detayları kendisinden aldık. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha yayınımıza katıldığı için. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Bir kara gözüm değer dünya malına. Gel aman aman yanıma. yaşın bir kara gözün değer dünya malına.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Yine yurt dışındaki vatandaşlarımızı çok ilgilendireceğini düşündüğümüz bir konuyu bugün değerli konuğumuzla, değerli hocamızla tartışacağız. Miras hukuku konuşacağız ama özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın miras hukukuna ait işlemlerini konuşacağız.
Evet, hep deriz ya, aileye yeni bir birey katıldığında o ev şen şakrak olur, işte ailenin meyvesi denir, çocuklar işte o güzel aileye nasıl doğmaya imanımız varsa bir gün bu dünyadan göçmeye de imanımız var. O nedenle belki tatsız gelebilir ama bu da hayatımızın gerçeklerinden birisi. Vefatla birlikte özellikle de miras hukukuna ilişkin, miras sistemlerine ilişkin, vesalet ve velayet ve buna ilişkin veraset intikal işlemlerine ilişkin neler yapılması gerektiğini. Çünkü insanlar vefatla birlikte o yakınını kaybetmenin vermiş olduğu üzüntüyle ne yapacağını şaşırır. Ya da yapacağı işlerin şeklini, nasıl yapacağını, hangi sürede yapacağını bilemeyebilir. Zaten üzüntüsü kendisine yetiyordur. Ama maalesef ki aynı zamanda yapılması gereken bir takım hukuksal işlemler de vardır. Bu nedenle de özellikle miras hukuku insanların vefattan sonraki yol ve yordamı göstermek açısından, şekli hukuku göstermek açısından önemli. Şimdi tabii hep kullanıyoruz ya işte muris, miras, tereke, taksim, veraset. Tabii bunların hepsi yabancı geliyor biraz dinleyicilerimize belki. Muris, miras bırakan, vefat eden kişiye diyoruz hukuki anlamda. Mirasçı, kendisine miras bırakılan, sağ kalan, geride ölenin sağ kalan yakınlarını tanımlıyor. Veraset, kişinin, vefat eden kişinin mal varlığının kimlere hangi oranlarda kalacağını gösteren belge, veraset belgesi diyoruz. Ve tereke de vefat eden kişinin sahip olduğu tüm menkul, gayrimenkul, nakit ve her türlü mal varlığının toplamını ifade ediyor tereke kavramı. Şimdi özellikle tabii yurt içinde, Türkiye'de, ülkemizde bu vefattan sonra mirasçılık işlemlerinin yapılması biraz daha kolay ve işte ülkemizde olduğu için daha rahat yürütülebiliyor. Ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız zaman zaman bu konuda zorluklar içerisine giriyor. Bunu özellikle bir hukukçu olarak biz yardımcı olarak onlara destek olarak çözmeye çalışıyoruz. Özellikle de işte programlarımızda, radyo programlarımızda da diğer görsel medya, televizyon, ulaşım malzemeleriyle de onlara bilgilendirme amaçlı bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi mesela vefattan sonra sağ kalan mirasçılar bu mirasa nasıl sahip olacaklar? Bir defa hemen şunu söylemek lazım. Ülkemizdeki Türk Medeni Kanunu gereğince kanunumuzun düzenlenen hükümleriyle doğrudan doğruya sağ kalan kişiler zaten yasal mirasçı konumunda. Yani herhangi bir işlem yapmalarına gerek kalmaksızın kanundan doğan mirasçılık dediğimiz yasal mirasçı, kanunun maddelerinden doğan bir mirasçılık hakkına sahipler. Bir de vasiyetname dediğimiz hususla mirasçı tayin edilenler var. Örneğin, eğer siz yasal mirasçı değilseniz, yani yakını, akrabası olmamanıza rağmen bir kişi bir mal bırakmış olabilir size. O takdirde biz bunlara vasiyet bırakılan kişiler diyoruz. Şimdi yurt dışında yaşayıp da Türkiye'de bir yakını vefat eden kişilerin belirli süre içerisinde beyanname vermeleri gerekiyor. Bu kendilerine kalan malların beyannamesi oluyor ve vergi dairesine vermeleri gerekiyor.
Kendi bulundukları ülkede mi yoksa Türkiye'de mi?
Evet, şimdi onları tek tek anlatmaya çalışacağım. Özellikle Türkiye'de vefat eden kişilerin yurt dışında mükellefler varsa yurt dışındaki konsolosluklardaki başvurularıyla birlikte 4 aylık süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. 4 ay içerisinde.
Sonra hakları kayıp mı oluyor?
Kayıp olmuyor ama cezalı şekilde bu defa işlemler yapılıyor. Yine aynı şekilde örneğin Almanya'da yaşayıp çocukları örneğin Fransa'da yaşayan kişiler olabiliyor. Yani Türkiye'de Türk vatandaşları, Fransa'da da yaşayan Türk vatandaşı, Almanya'da da yaşayan Türk vatandaşı.
Çifte vatandaş gibi mi?
Hayır, hayır. Normal Alman vatandaşı. Veya Türk vatandaşı olabilir. Almanya'da çalışıyor ve ikamet ediyor olabilir. Onun çocukları da Fransa'ya eğitime gitmiş ve oraya yerleşmiş olabilir. Hı hı. Böyle durumlarda kanun sürelerin kaçırılmaması için kendisi Türk vatandaşı olmasına rağmen mirasçıları başka bir ülkede örneğin Fransa'da kendisi Almanya'da ise o takdirde bu süre 8 aya çıkıyor. 8 aylık süre içerisinde siz başvurunuzu bulup beyannamenizi verebilirsiniz. Yine mükellefler yani örneğin Fransa'daki kişi Almanya'da kaybettiği Türk vatandaşı babası için Fransa'daki konsolosluk vasıtasıyla işlemleri yapabilir. Eğer Türkiye'de örneğin yakınları Türkiye'de ise ve Almanya'da babası vefat etti örneğin ama yakınları çocukları Türkiye'de. O zaman 4 ay içerisinde Türkiye'de bulunduğu yerdeki vergi dairesine bu beyannameyi verebilirler. Bir de özellikle şunu vurgulamak gerekir. Veraset ilamı alınabilmesi için sulh hukuk mahkemelerinden alınıyordu 2011 yılına kadar. 2011 yılından sonra noterler vasıtasıyla da veraset intikal belgeleri düzenlenebiliyor. Yalnız bir hususu belirtmekte fayda var. Eğer miras bırakılan kişilerin içerisinde ya da ölenin yabancı olması yani başka bir ülke vatandaşlığını kazanmış olması durumunda noterlerden veraset ilamı çıkartılamıyor. Mutlaka sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekiyor. Nüfus müdürlüklerine bilgi verilmesi gerekiyor. 10 günlük süre içerisinde vefattan itibaren 10 günlük süre içerisinde ölümün nüfus müdürlüğüne bildirilmesi gerekiyor. Burada özellikle yurt dışında çalışan veya yaşayan vatandaşlarımızın endişe etmesine gerek yok. Çünkü yurt dışında eğer vefatı öğrenmişlerse ve bu 10 günlük süre kaçıracağız diye düşünmesinler. Çünkü Türkiye'de artık resmi kurumların örneğin bir vefat hastanede gerçekleşmişse hastane zaten bunu kişinin bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne bildiriyor. Ama vatandaşların da ayrıca yakınlarını kaybettiklerine ilişkin bildirim yükümlülükleri var. Bunu da ihmal etmemeleri gerekiyor. Tüm bunlar çerçevesinde özellikle Türkiye'de örneğin bir güvenlik bölgesinde, bir askeri bölgede veya bir kültürel doğal varlıkları koruma alanında kalmış ise ve kişi Türk vatandaşlığından çıkıp örneğin Alman vatandaşlığını kazanmış ise yani artık Türk vatandaşı değil ama babası Türk. Böyle bir durumda askeri ve güvenlik bölgeleri içinde kalan yerlerin 2 yıl içerisinde mirasçının elinden çıkarması gerekiyor. Çünkü yabancılar bu bölgelerde mülk sahibi olamaz.
Geçtiğimiz hafta aslında 2 hafta önce konuştuğumuz
evet.
Konu.
Onun için buna da dikkat etmeleri gerekiyor. Kendilerine miras kalan vatandaşların bu tip yasal sınırlamalar içerisinde olup olmadığını taşınmazların bulunduğu tapu müdürlüklerinden çok rahat öğrenebilirler. Evet. Özellikle de sınır bölgelerinde eğer miras bırakanların sınır bölgelerinde bu tür gayrimenkulleri varsa bunları mutlaka sormalarında fayda var. Aksi halde 2 yıldan sonra devlet o taşınmazları hazine adına el koyuyor. Önemli olan burada dediğimiz gibi yurt dışında vefat gerçekleşmesi durumunda bunu bulunduğumuz ülkedeki konsolosluklara, elçilikleri vasıtasıyla bu bildirimleri yapabilmeliyiz. Eğer Türkiye'de olmuşsa da yine Türkiye'de 4 aylık süre yurt dışında olmuşsa ve her iki tarafta yurt dışındaysa 8 aylık sürede bu beyanları vermek durumundalar.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Çetin verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Avukat Süleyman Çetin bizlerle birlikteydi. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın miras hukukuna ait işlemleri hakkında konuştuk. Özellikle beyannamenin doldurulması ve iletilmesi konusundaki detayları iletti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlı Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hayatın Sesleri.